Ayrım 19, sayfa 149.
Ben Müslümanım diyen bir kulun hayatının her safhasında mutlaka en doğruyu ve en iyiye ulaşmak için çaba göstermesi ve gayret etmesi gerekir. Böyle olursa ancak hakkı ve hakikati bulabilir, cenneti kazanabilir. Unutmamak gerekir ki bugün şu coğrafyada onlar değil, yüzlerce İslam adına söz söyleyen, kendince İslam'ı temsil eden cemaat ve gruplar vardır. Acaba hangisi doğru? Hangisi haktır? Birçok insan bu sorunun cevabını aramakta ama doğru cevabı ulaştıracak yolu ıskalamaktadır. Bizler kesinlikle doğru yolun ancak ve ancak Allah'ın kitabı olan Kur'an ve onun açıklayıcısı olan sünnetle bulunacağını, bunun dışındaki her çabanın insanı saptırmaktan başka bir işe yaramayacağını düşünüyor ve söylüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde 120 bin civarında insana bu gerçeği vurgulamış ve tek doğrunun Kur'an ve sünnet olduğunun altını çizmiştir. O şöyle buyuruyor. Sahihül Camiyus Sahır'da geçen, ben aranızda iki şeyi bıraktım. Siz o ikisine sımsıkı sarıldığınız sürece asla haktan sapmazsınız. Allah'ın kitabı, kitabı olan Kur'an ve benim sünnetimdir buyurmaktadır. İşte hakkı bulmanın yegane ölçüsü. Bir insan bu iki kaynağı güzelce öğrenir, içerisindeki bilgilere vakıf olur ve tüm insanları, grupları ve cemaatleri onun mercii ile incelerse Allah'ın izni ile doğruya isabet eder ve eder. Ama bu iki kaynağı bırakıp filancanın sözü, filancanın değerlendirmesi ile hareket ederse hataya düşer ve yanılır. Neticesinde de Allah korusun sapar. Sahabenin hakkı bulma konusundaki çabaları. Peygamber Efendimizin arkadaşları olan sahabiler hakkı, gerçeği ve doğruyu bulmak için bütün gayretlerini ortaya koymuşlardır. Bir hakikati bulmak, bir gerçeğe ulaşmak veya bir yanlışı düzeltmek için bazen günlerce, bazen de aylarca süren yolculuklar yapmışlardır. Şimdi burada o eşsiz sahabeleri hakkı bulma noktasında nasıl çabalar harcadıklarını, hak pahasına ne sıkıntılara katlandıklarını birkaç örnekle anlatmaya çalışacağız. Ki bunları gören okuyucu, dinleyici bizim bu kitapta ortaya koyduğumuz hakikatleri aynı titizlikle araştırsın ve bu noktada gereken çabayı harcasın. Birilerinin yaptığı gibi bu sizin fikrinizdir diyerek hakla yüzleşmekten kaçmasın. Peki onların yolundan gittiğini söyleyen bizler bu noktada ne kadar gayret ediyor, ne kadar çaba harcıyoruz? Bizler de onlar gibi duyduğumuz veya okuduğumuz bir meselenin doğruluğunu araştırmak için yollara koyuluyor, yolculuklara çıkıyor muyuz? İşin aslına bakılırsa bizim bu kitapta anlattığımız veya anlatacağımız iman küfür meselelerinin doğruluğunu öğrenmek için aylar süren yolculuklara çıkmaya gerek yok. Allah'ın kitabı olan Kur'an'a bakmak ve onun sayfaları arasında yolculuk etmek yeterlidir. Bizler sahabenin deve sırtında aylar süren bu yolculuklarını aslında masa başında çayımızı yudumlarken gerçekleştirebiliriz. Yani daha açık ifade ile söylersek biz senin bu kitapta karşılaştığın veya karşılaşacağın bilgilerin doğru olup olmadığını öğrenmen için aylar süren yolculuklara çıkmanı istemiyoruz. Bizim senden tek istediğimiz eline bir Kur'an meali alman, burada sana aktardığımız ayetleri ondan okuyarak üzerinde gereği gibi düşünmen ve muteber İslam alimlerinin tefsirlerine müracaat ederek bu ayetleri onların izahları ile değerlendirmendir. Sen bunu yaptığında inşallah tıpkı sahabenin hakkı bulmak için aylarca süren yolculuklarının bir benzerini gerçekleştirmiş ve onların elde ettiği hayrı elde etmiş olacaksın. Yani sadece birkaç alim, İslam aliminin değil, birçok muteber tefsirleri karşılaştırarak da okuyabilirsiniz. Bu mesele bizler için çok önemlidir. Bizler ancak ve ancak sahabeyi örnek alarak Allah'ın rızasına erer ve hidayeti buluruz. Rabbimiz şöyle buyuruyor Bakara 137'de, eğer onlar yani kafirler tıpkı sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse şüphesiz onlar çıkmazdadırlar. Onlara karşı sana Allah yetecektir. O işitendir, bilendir buyurmaktadır. Bu ayet kâfirlerin hidayet bulabilmelerini ancak sahabi gibi iman etmeye bağlamıştır. Yani adeta şöyle denmek istenmiştir. Eğer onlar Müslüman olacaklarsa tıpkı sizin gibi Müslüman olmalı, sizin yolunuzdan gitmelidirler. Böyle yaparlarsa ancak hidayeti bulabilirler. İşte bu nedenle bizler de hakkı arama, gerçeği bulma ve bulma ve her daim en iyiye ulaşma noktasında onların adımlarını izlemeli ve onlar gibi hayat sürdürmeliyiz. Şimdi gelin onların hakkı bulma noktasında nasıl gayret ettiğine örnekleriyle görelim. 1. Ebu Zer el-Gaffari'nin hakkı bulma çabası. Ebu Zer radıyallahu anh sürekli hakkı arayan birisiydi. Kavminin putları tapmasından dolayı son derece canını sıkılıyor ve bu işin bir an önce son bulmasını bekliyordu. Günler bu şekilde geçip giderken bir ara Mekke'de ortaya bir peygamberin çıktığını ve insanları Allah'a davet ettiğini duydu. Bu haberi alır almaz hemen kardeşi Üneyse, sen Mekke'ye git, peygamber olduğunu ve kendisine gökten vahiy geldiğini söyleyen o adamla ilgili haberleri araştır. Konuşmalarından bir miktar dinle ve bu konuda bana bilgi getir dedi. Üneyse Mekke'ye gitti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşüp onun konuşmasını dinledi ve ardından köyüne döndü. Ebu Zer hemen onu karşılayıp yeni peygamberle ilgili haberlere meraklı sordu ve aralarında şu konuşma geçti. Onun hakkında ne diyorsun? Ben ahlakın en güzeline davet eden, şiirle ilgisi olmayan sözler söyleyen bir adam gördüm. Ya insanlar onun hakkında ne diyorlar diye sordu. Onlar o büyücü kâhin ve şairdir diyorlar dedi. Vallahi sen benim susuzluğumu gideremedin. Benim derdime derman olamadın. Sen benim çoluk çocuğuma bakabilir misin? Ben de gider onun durumunu incelerim. Tamam ama Mekke halkından sakın dedi. Ebu Zer kendine yol azığı hazırlayıp yanına bir de küçük su tulumu aldı. Ertesi gün peygamberle görüşmek üzere onunla ilgili haberleri bizzat kendisi araştırmak üzere Mekke'ye doğru yola koyuldu. Ebu Zer Mekkelilerden korktuğunu belli etmeden heyecanlı bir şekilde Mekke'ye vardı. Kureyş'in tanrılarına olan bağlılıklarını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayı düşünen herkesi cezalandıracaklarına dair haberler ona da ulaşmıştı. Onun için hiçbir kimseye Resulullah'ı sormayı uygun görmedi. Çünkü o soracağı kimsenin Resulullah tarafından mı yoksa düşman mı olduğunu bilmiyordu. Gece olunca mescide girip yattı. Hazreti Ali radıyallahu anh oraya geldi ve onun yabancı olduğunu anlayıp gel bize gidelim dedi. Ebu Zer onunla gidip geceyi orada geçirdi. Sabahleyin su tulumunu ve azığı çantasını alıp mescide geri döndü. Ali ile hiçbir şey konuşmamışlardı. Ebu Zer ikinci gününü de böyle geçirdi. Akşam olunca mescitteki yerine gitti. Hazreti Ali yine onun yanına uğrayıp şöyle dedi. Niçin mescitte yatıyorsun? O gece de Ebu Zer evine götürdü. Yine birbirleriyle hiç konuşmadılar. Üçüncü gece Ali radıyallahu anh ona hala bana Mekke'ye gelme sebebini anlatmayacak mısın dedi. Ebu Zer beni aradığım şeye götüreceğine söz verirsen sana Mekke'ye gelmenin sebebini anlatırım. Ali'den söz alınca Ebu Zer şöyle konuştu. Ben Mekke'ye yeni peygamberle tanışmak ve anlattıklarından bir miktar dinlemek üzere uzak yerden geldim. Hazreti Ali'nin yüzünde bir memnuniyet ifadesi belirtip şöyle cevap verdi. Vallahi o gerçekten Allah'ın Resulüdür. Sabah olunca nereye gidersem beni takip et. Eğer senin için tehlikeli bir şey sezersem sanki su dökülüyormuş gibi dururum. Şayet yoluma devam edersem gideceğim yere kadar beni takip et dedi. Gece boyunca Ebu Zer peygamberi görmek ve ona vahyedilenlerden bir miktar dinlemek heyecanıyla yatağında duramadı. Sabahleyin Hazreti Ali misafirini Resulullah'ın evine götürmek üzere arkasına düşürdü. Ebu Zer sağına soluna hiç bakmıyordu. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girdi. Ebu Zer Esselamu aleyke Allah selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya aleyke Selamullahi ve rahmetuhu ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin de üzerine olsun diyerek karşılık verdi. Resulullah İslam'a davet etmek ve kendisine Kur'an okumak üzere yerinden kalkıp Ebu Zer'in yanına geldi. O da hemen kelime-i şahit getirdi. Böylece o daha bulunduğu yerden ayrılmadan yeni dine girmiş oldu. Bu hikayenin detayı için bakınız Müslim 2453 numaralı rivayet. Bu kıssa sahabenin hakkı arama noktasından ne kadar gayretli olduğunu bizlere göstermektedir. Ebu Zer radıyallahu anh, Mekke'de ortaya bir peygamberin çıktığını ve insanları Allah'a davet ettiğini duyar duymaz hemen onun gerçekliğini araştırmaya ve hakkı bulmaya çabalamıştır. Onun bu çabasının neticesine Allah kendisine doğruyu göstermiş ve Müslüman olmuştur. Acaba bizler de Ebu Zer radıyallahu anh gibi hakkı bulmak için böylesi bir çaba harcıyor ve duyduğumuz haberleri onun gibi tahkik ediyor muyuz? İkinci, Selman-ı Farisi'nin hakkı bulma çabası. Selman-ı Farisi hakikat peşinde koşan ve bu vasfıyla öne çıkan bir sahabidir. Hakkı arayışını ve bu uğurda ne çilelere katlanacağını şöyle anlatmıştır. İsfahan'ın Ceyyan köyünden İranlı bir genç idim. Babam bu köyün ağası ve sözü en çok geçen kişisiydi. Ben doğduğum günden itibaren babamın dünyada en çok sevdiği kimsesi idim. Gün geçtikçe babamın bana olan sevgisi artıyordu. Benim üzerime titriyor ve beni adeta bir kız gibi eve kapatıyordu. Mecusiliğe o kadar kendimi vermiştim ki taptığımız ateşin bakıcısı olmuştum. Gece gündüz hiç sönmeyen ateşin yakılma işi bana verilmişti. Babamın büyük bir çiftliği vardı. Devamlı onunla meşgul olur, gelirini toplardı. Bir defasında meşguliyeti sebebiyle köye gidemedi ve bana, ''Oğlum, görüyorsun çiftliği ihmal ettim. Bari sen git de oranın işiyle ilgilen.'' dedi. Çiftliğe gitmek amacıyla yola çıktım. Yolda bir kimseye rastladım. Orada ibadet eden insanların seslerini duydum. Bu dikkatimi çekti. Babamın uzun süre beni başkasıyla görüştürmemesi sebebiyle ne Hristiyanlar ne diğer dinlerle inananlar hakkında bilgim vardı. Seslerini duyunca ne yaptıklarını seyretmek için oraya girdim. Onları iyice anlayıp dinleyince dua ve ibadetleri hoşuma gitti ve dinlerine girmeyi arzu ettim. Kendi kendime bu din bizimkinden daha iyi dedim. Oradan ayrıldığımda güneş batmıştı. Tabii babamın çiftliğine de gitmemiştim. Onlara bu dinin asıl yurdu nerededir diye sordum. Onlar Suriye'dedir diye cevap verdiler. Akşam olunca eve döndüm. Babam ne yaptığımı sordu. Babacığım ben kiliselerinde ibadet eden bazı insanlarla karşılaştım. Onların dinleri hoşuma gitti. Yanlarına güneş batıncaya kadar kaldım dedim. Babam yaptığımdan korkup dedi ki yavrum bu din iyi değildir. Senin ve atalarının dini ondan daha iyidir. Ben de hayır onların dini bizim dinimizden daha iyi dedim. Babam söylediklerimden ve benimden dinimden döneceğimden endişelenip beni eve hapsetti ve ayaklarımı bağladı. Bir fırsatını bulunca Hristiyanlara şöyle bir haber gönderdim. Size Suriye'ye gitmek isteyen bir kafile geldiğinde bana haber veriniz. Az bir süre sonra Suriye'ye gitmek üzere yola çıkmış bir kafile uğrayınca bana haber verdiler. Bir yolunu bulup ayağımın bağını çözdüm. Gizlice onlarla birlikte yola çıktım ve nihayet Suriye'ye geldik. Suriye'ye varınca bilgi bakımından bu din mensuplarından en kuvvetlisi kimdir diye sordum. Kilisenin idarecisi baş papazdır dediler. Onun yanına gittim. Ben Hristiyan olmayı arzu ediyorum. Senin yanında kalmayı, sana hizmet etmeyi, senden bilgi edinmeyi ve burada ibadet etmeyi istiyorum dedim. O da yanımda kal dedi. Ben de onun yanında kaldım ve ona hizmet etmeye başladım. Bir müddet sonra adamın kötü birisi olduğunu anladım. Adam dindaşlarına sadaka vermelerini istiyor ve onları sevap kazanmaya teşvik ediyordu. Ama o Allah rızası için verilen sadakaları kendisi için ayırıp saklıyordu. Fakir ve yoksullara hiçbir şey vermiyordu. Tam 7 küp altın biriktirmişti. Gördüklerim hiç hoşuma gitmemişti. Adam bir müddet sonra öldü. Hristiyanlar ona defnetmek için toplandılar. Onlara dedim ki, dostunuz kötü bir kişiydi. Sizin sadaka vermenizi ister ve sizi sevap kazanmaya teşvik ederdi. Fakat ona sadakaları getirdiğinizde kendisi için ayırıp saklar, yoksullara hiçbir şey vermezdi. Bunu nereden anladın dediler. Ben de verdiklerinizi sakladığı yeri size gösterebilirim dedim. Onlar haydi orayı göster dediler. Onların verdiklerini sakladığı yeri gösterdim. Oradan altın ve gümüş dolu 7 küp çıkardılar. Biz de bu adamı gömmeyiz. dediler ve onu çarmıha gerip taşladılar. Kısa zaman sonra onun yerine başka birini tayin ettiler. Ben de ona tabi oldum. Dünyada ondan daha dindar, ahirette ondan daha düşkün, gece gündüz ondan daha çok ibadet eden hiç kimse görmemiştim. Onu çok sevmiştim. Uzun zaman onun yanında kaldım. Ölüm döşeğini düşünce ona dedim ki, ey felanca, beni kime bırakacaksın? Ne yapmamı emrediyorsun bana? Oğlum, benim gibi sadece Musul'da oturan birisini biliyorum. O dinini değiştirmemiş ve ahlakını bozmamıştır. Sen ona git dedi. O da ölünce Musul'daki kişiye gittim. Ona başımdan geçenleri anlatıp şöyle dedim. Falan şahıs ölürken bana senin yanına gelmemi tavsiye etti ve senin hak üzere olduğunu söyledi. O da peki yanımda kal dedi. Ben de onun yanında kaldım. Onun iyi bir kimse olduğunu anladım ama çok geçmedi. O da öldü. Ölüm yatağına düştüğünde ey felanca işte Allah'ın emri sana geldi. Sen benim durumumu biliyorsun. Beni kime bırakacaksın? Ne yapmamı emrediyorsun dedim. O da oğlum bizim gibi Nusaybin'de oturan falan şahsı biliyorum. Onun yanına git dedi. O da toprağa verilince Nusaybin'deki şahsın yanına gittim. Başından geçenleri de bundan önceki kişinin tavsiyelerini ona anlattım. Bana peki burada kal dedi. Ben de onun yanında yerleştim. Onun da Suriyeli ve Musul'u zatlar gibi iyi birisi olduğunu gördüm. Çok geçmedi o da öldü. Ölmeden önce beni tanıyorsun. Bana şimdi kime gitmemi tavsiye edersin dedim. O da oğlum bizim gibi Ummariye'deki felancı kimseyi biliyorum dedi. Onun yanına gittim ve başımdan geçenleri de ona da anlattım. O peki yanımda kal dedi. Öncekiler gibi doğru yolda olan bir şahsın yanına kaldım. Doğru o yolda olan şahsın yanında kaldım. Orada biraz inek ve davarım olmuştu. Çok geçmeden ötekilerin başına gelen onun da başına geldi. Ölmek üzereyken dedim ki, benim durumumu biliyorsun. Beni kimi tavsiye edersin? Ne yapmamı emredersin? O da bana şunları dedi. Oğlum, yeryüzünde bizim inandığımıza bağlı bir insanın kaldığını zannetmiyorum. Fakat Arabistan'da bir peygamberin çıktığı zaman yaklaşmıştır. O, İbrahim'in diniyle gönderilecek, sonra kendi yurdundan iki siyah dağ arasında hurmaları bulunan bir yere hicret edecek. Onun gizli olmayan peygamberlik alametleri vardır. Hediye kabul eder, sadaka kabul etmez. Ki omzunun arasında da peygamberlik mührü vardır. Eğer bu ülkeye gidebilirsen git dedi. Nihayet ecel onu da aldı. Ondan sonra Kelp kabilesinde bazı Arap tacirler Umuriye'ye uğrayıncaya kadar orada kaldım. Onlara eğer beni de Arabistan'a götürürseniz şu ineklerimi ve şu küçük davar sürümü size veririm dedim. Onlar da tamam seni götürelim dediler. Onlara ineklerimi davarlarımı verdim ve beni de yanlarına aldılar. Vadil Kura denilen yere geldiğimizde sözlerinden dönüp beni Yahudilerden birine sattılar. Böylece o Yahudilerin hizmetine girmiş oldum. Bir müddet sonra Kureyza oğullarından olan amcaoğlusu onun ziyaretine geldi ve beni satın alıp Yesrib'e, Medine'ye götürdü. Ummariye'deki zatın söylediği hurma ağaçlarını gördüm. Anlattığı özellikleriyle Medine'yi tanıdım. Onun yanına kaldım. O günlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den kavmini İslam'a davet ediyordu. Fakat ben köle olarak bir sürü işte çalıştırıldığımdan onun adını duymamıştım. Kısa bir süre sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib'e hicret etti. Ben hurma ağacının tepesinde Efendimin emrettiği işleri yapıyor, Efendim de ağacın altında oturuyordu. Derken ansızın yanına amcasının oğlu geldi ve ona dedi ki, Allah Evs'le Hazrec'i kahretsin. Onlar şu anda peygamber olduğunu iddia eden ve bugün Mekke'de gelen bir adam için Küba'da toplanıyorlar. Bu sözleri duyar duymaz adeta beni sıtma tutmuştu ve öyle sarsıldım ki Efendimin üstüne düşmekten korktum. Hemen hurma ağacından indim ve o adama şöyle dedim. Ne diyorsun? Verdiğin haberi tekrar etsene. Efendim kızıp beni sille tokat dövmeye başladı. Bundan sana ne? Haydi işine bak dedi. Akşam olunca topladığım hurmalardan biraz aldım. Resulullah'ın kaldığı yere götürdüm. Huzuruna girip şöyle dedim. Ben senin dürüst bir kimse olduğunu duydum. Senin muhtaç ve göçmen arkadaşların var. Bendeki şu hurmalar sadakadır. Şu sadakaya en layık sizi gördüm. Sonra hurmaları ona yaklaştırdım, ashabına. Sizler yiyin dedi ama kendisi elini uzatıp bir lokma bile yemedi. İçimden dedim ki, bu bir. Yanında ayrılıp yine hurma toplamaya başladım. Resulullah Kuba'dan Medine'ye gelince yanına gidip şöyle dedim. Ben senin sadaka yemediğini gördüm. Şu hediyedir, sana ikram ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yedi, bu defa yedi ve ashabına da yemelerini emretti ve hep birlikte yediler. Kendi kendime bu iki dedim. Baki mezarlığından Resulullah'a geldim. Oraya ashabından birini gömüyorlardı. Baktım ki oturuyor. Üzerinde iki kat elbise vardı. Selam verdim. Umuriye'deki zatın söylediği peygamberlik mührünü belki görürüm diye sırtına bakarak etrafında dolaşmaya başladım. Peygamber kendisinin sırtına baktığımı görünce ne istediğimi anladı. Sırtında peygamber elbisesini attı. Ben de sırtına baktım, mührü gördüm ve tanıdım. Hem öperek hem de ağlayarak üzerine kapandım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sen nereden biliyorsun? Başımdan geçenleri anlattım. Hoşuna gitti ve ashabının da duymasını istedi. Onları da anlattım. Şaşırdılar ve memnun oldular. Bu kıssa hak ve hakikati bulma noktasında sahabenin ne kadar ciddi ve kararlı olduğunu ortaya koymaktadır. Selman radıyallahu an gereği gibi ibadet etmek ve en doğruya ulaşmak için vatanını, ailesini ve her şeyini terk etmiştir. Peygamberin doğru olup olmadığını tespit için kendince araştırma ve tahkikatler yapmıştır. Neticede onun bu çabaları kendisini hidayete ve doğruya ulaştırmıştır. Acaba bizler de Selman radıyallahu anh gibi hakkı bulmak için böylesi bir çaba harcıyor ve duyduğumuz İslami bilgilerin doğru olup olmadığını onun gibi araştırma yoluna gidiyor muyuz?
Ayrım 19 sonu sayfa 161.